KBU Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, Kaliforniya'da ise sevgili Samet var. Ta uzaklarda başka bir yerlerde ise sevgili Ekim var. Merhaba Samet, öncelikle sana nasılsın?
Merhabalar Cihan'ım ve sevgili Ekim, ben iyiyim. Seni sormalı ve sizi sormalı.
Valla ben de iyiyim. Esas Ekim'i soralım. Uzaklarda Çin coğrafyasında karşımızda duruyor. Nasılsın?
Aynen. İyilik. İyilik ya, ne olsun. Güzel bir pazar öğlen günü. Odada kaldık. Sizlerle sohbet ediyoruz. Başlayacağız.
Bu şimdi Ekim diye başladık ama Çin'deki pandayı da tercih ediyor musun kanalından dolayı falan? Onu da baştan soralım en başından.
Yok ya, o zaten şöyle, o hobi niyetine yaptığım bir şeydi. Fotoğraf çekip koyuyorum falan. Ara ara video koyuyorum, biliyorsunuz zaten.
Evet.
Yani Ekim yeterli. Gayet sıkıntı yok.
Şimdi sende öğlen, ben de Kaliforniya'da gece işte 10.30'lara geliyor. Cihan'ım da garibim, sabah erken kaldırdık bir hafta sonu son tatil günü.
Şimdi o kadar erken değil Samet, sevgili dinleyeni onu ifade edelim. Daha kötülerinin olduğunu bölüm öncesinde konuştuk saat dilimi olarak. O yüzden yani sabahın 8'i de artık gerçekten pazar için ideal.
Ama ne yaptık ne ettik, bu 3 farklı time zone'u bir şekilde evirip çevirip aynı anda mikrofon başında olmak için bir formül bulduk diyelim. Tekrar hoş geldin. Bayağıdır sanırım konuk almıyorduk değil mi Cihan? Ben bilmiyorum kaç ya, bölüm oldu ama.
Evet, biraz kaybolduk. Pandemiyle beraber yoğun bir konuk serüveni belki de, sonrasında ise bölümler içerisinde kaybolduk diyelim sana.
Ama sevgili Ekim, bu arada senin bölüme gelene kadar Falun Gong ve Uygur Türkleri ve bazı başka random bölümlerde de yine Çin böyle konu bahsi geçen bir durumda. O yüzden şu an çok heyecanlıyım senin bize anlatacağın detaylara dair. İçeriden alalım. Dolayısıyla istersen önce kendinden biraz bahsederek başlayalım. Orada nerede yaşıyorsun, ne işle uğraşıyorsun, orada nasıl gidiyor hayat?
Okey. Şeyde, Çin'de Nanjing Çucu arasında mekikte okuyorum. Burada bir tane işte Alman meşeli bir firmada alan yöneticiliği yapıyorum şu an. Bu çamaşır makinesi falan üretiyoruz. Kurutucu makinesi üretiyoruz. Yaklaşık 1,5 sene oldu Çin'e taşınalı. Geçen kışın taşınmıştım. İşte pandemi süreciydi. Gidip gelmek, nasıl yapayım, nasıl edeyim falan derken bir anda karar verdim. Tamam dedim, geçiyorum Çin'deki fabrikaya, Çin'deki yerleşkeye. Yani 1,5 senedir böyle. Girdik, çıkması çok zor ama. Daha sonra da dönmesi de çok zor.
Çok şaşırmadık aslında uzaktan olaya biraz vakıf olarak.
Aynen.
Peki şey diye konuşalım. Şimdi sen 1,5 senedir oradasın ve hem bir kültür şoku yaşıyorsun hem de bir pandemi sürecinin içerisinde buldun kendini. Hani bu süreçleri aşmak nasıl oldu ya da aşabildin mi?
Şöyle, kültürde çok bir farklılık görmedim kültür şey olarak. Ama pandemi süreci cidden baş ağrısı yapmaya başladı artık öyle. Mantıksız hareketler görünce böyle ulan diyorsun yeter. Mesela şeydi, geçen sene kış dönemlerinde ülkeye girince sizi 2 hafta karantinaya sokuyorlardı. Otele tıkıyorlar sizi. Suyunuz muyuz, her şeyiniz var. 2 hafta çıkamıyorsun. İşte geliyorlar, test yapıyorlar. Zart surt, ateş ölçüyorsun falan filan. Süreç boyunca onu 4 haftaya çıkardılar.
Wow.
Ve aynen o ilk 2 hafta güzel geçiyor. Hadi idare ediyorsun. Yani. Ama şey, yanında böyle PlayStation falan varsa, oyun oynayabileceğim bir şeyler falan varsa, yoksa imkansız.
Kaos
çok
diyorsun.
Böyle 2 hafta zor. Aynen. Sonra işte ikinci 2 hafta artık itelemeyle geçiyor. Hadi bitsin. Son hafta çıldırıyorsun zaten artık. Yeter. Çıkmam lazım. İşte insan görmem lazım. Dışarı temiz hava almam lazım falan filan. O yüzden biraz zorlu bir süreç oluyor.
Direkt Türkiye'den mi oraya taşındın 1,5 sene önce?
Yok. Şeyden. Ondan önce Almanya'daydım. İlk başta Türkiye'den başladım. Almanya'ya geçtim. Almanya'dan da buraya.
Peki orada İş anlamında en çok Almanca mı, İngilizce mi, yoksa onların dilini mi öğrenmeye çalışıyorsun? Nasıl geçiyor o
ya
süreç?
Şöyle, işte kültür kısmında biraz zorlandım. Şey, orası oluyor. Asya kültürlerinde, buna Japonya, Kore dahil, çok utangaçlar. Çinliler de o şekilde. İngilizce konuşmuyorlar daha. Çok utanıyorlar, sıkılıyorlar. Ofiste mecbur İngilizce konuşuyoruz. Ya yani Çince zaten bende yok. Mecbur İngilizce konuşuyoruz ama mesela benim elemanlar alışınca açıldılar artık. Her şeyi konuşuyoruz. Sıkıntı olmuyor. Ama başka departmanlardan gelince kem küm işte şöyle böyle yapıyorlar. İşte eziliyorlar, böyle büzülüyorlar. Mesela benden odadan çıkınca da işte toplantı bitince falan adamlar hemen çat çat çat çat Çince konuşmaya devam ediyorlar. Yani sormadıklarını toplantı sonrasında pat pat hemen Çince benim elemanları soruyorlar da başkasına soruyorlar. Diyorum hani sakin, isterseniz yani çok kötü konuşun fark etmez. Ben hazırım, 5 kere dinlemeye razıyım. Yeter ki konuşun, şey yapmayın. O kısım biraz zorluyor işte beni.
Bir pandemiye tekrar döneceğim hızlıca ama çünkü güncel bir durum da var orada biliyorsun. Çin'in böyle garip bir sıfır politikası var. Hani sıfır işte
zero COVID.
Aynen COVID case aynen. problemi var. Ve dünyanın çoğunun da açıldığı, hatta çoğunun değil tamamı açıldı sanıyorum. Çin ve belki Kuzey Kore hariç.
Yani biz açığız burada.
Biz de inanılmaz açığız şu an Samet yani. Hani bildiğin gibi değil. O yüzden Ekim yani oradaki güncel durum nasıl ve hala şehirlerde milyonlarca insan izole bildiğimiz kadarıyla.
Ya şöyle, hatta böyle seveceğiz bir komple teorisi atacağım işin sonunda.
Yapacağınız. Samet'in aynen. favorisi yani.
Aynen. Şöyle Şangay'ı şehri tamamen kapattılar. Hatta çok kontrollü bir şekilde salıyorlar falan. Mesela şey import yapılması gereken bazı ekipmanlar falan var. Alamıyoruz yani fabrikaya getiremiyoruz. Ürünler falan getiremiyoruz. Adam diyor ki bir ay sonra belki alırsın diyor. Yani
o da belki.
Herkese o da belki işte hani herkese eve tıktılar. Kapıları falan ter örgüler falan şey
evet,
yaptılar.
Evet o çok enteresan. Adamlar mesela pozitif çıkıyorsak apartman kapısını çeviriyorlar ve çıkışını engelliyorlar.
Aynen. İşte tahta çakan videoları falan var yani şey yapıyor. Onun dışında diğer şehirlerde ise mesela Nanjing Chuzhou arasında şey highway'de gişelerde otoban gişelerinde Chuzhou hükümeti şey yaptı direkt. Mobil test center'ları kurdular. Gelenlere direkt işte nereden geliyorsun? Buraya geldiğin firmadan dokümanın var mı? Hani izinli misin? Hemen orada ayaküstü bir antijen testi. Şeye geçince gişeye geçince bir de PCR testi yapıyorlar. Seni öyle gönderiyorlar gideceğin şey firmaya da işte.
Yani bu mesela. Şehirler arası mı sadece?
Evet.
Yani inanılmaz bir kontrol mekanizması var.
Dehşet yani hep şehirde var da. bir tane çıksın adam hemen şey yapıyor ya da iki tane çıksın. Mahalleyi kapatıyor önce. Sonrasında baktığı iş kontrolden çıkıyor. Adam mesela çok temaslı. Trenle gelmiş falan filan. Bütün şehri kapatıyor hemen. Girişleri kontrol altına alıyor.
Yani bayağı paranoyak bir halden bahsediyoruz ki kontrol mekanizması hep hani maksimum seviyededir ya Çin'de. Hani Çin'e aslında gitmek çok kolay değildir yani bir çalışan olarak ya da bir turist olarak. Sen belki de böyle şanslılardan birisin. Hani vizeli oturumunu alıp. Çünkü hatırlıyorum Kerem, hani ortak arkadaşımız aynen, Kerem'in aynen. yaşadığı bir Çin macerası var. Ve en son artık gidememeye başladığı bir serüven Türkiye ile olan ilişkilerle alakalı olarak.
Aynen o zaman bana söylüyordu zaten. Onunla çalıştığımız dönemde de ben şey yapmak istiyordum. Çin'e gideyim göreyim falan diyordum. O da bana örnek veriyordu zaten. Hani vize alıyorsun belki şey olmuyor ama ülkeye girerken ayvayı yedin. Polis tutuyor seni. Bekletiyor böyle. Hani bazen seni sorgu odaları olur ya filmlerde falan şey yaparlar direkt.
Tabii
götürürler. Aynen. Oralara falan sokuyorlar. Şey yapıyorlar.
Oralara ben de girdim.
Oralara girmeyen yok herhalde.
Arka odalar.
Bu maske olayları peki sizde yine hat safhanım hani sokakta her çıktığında maskeli mi dolaşıyorsun şu anda günlük hayatında?
Ya şöyle aslında hava kirliliği eskisi kadar yokmuş ama işte şu an hava kirliliği oldu diye yine takıyor gene şey diye ama ben mesela çok takmıyorum. Boğuyor artık zaten sıcaklar da geldi insan çekemiyor şeyi. Buralar bayağı nemli olduğu için şey yapamıyor. Hı-hı. Yani çekemiyorsun ama benim başıma şöyle şeyler geliyor çoğunlukla. Tabii yabancıyım sokakta geziyorum.
Yani biraz belli oluyorsun.
Yani karşıdan Çinler geliyor mesela maskeler yarım indirilmiş böyle konuşuyorlar. Beni görüyorlar çaktırmadan maskeyi hemen çekiyorlar yukarı. Veya sinir bozuyor artık hani bir değil iki değil üç değil artık çıldırıyorum yeter ya diyorum yeter.
Ya bu bir şey anlatmak istiyorum Çin'e gidip de onlar gibi görünmemeyle ilgili benim eşimin kardeşi de mühendis olduğu için birçok kez gitmişti özellikle Covid öncesi bazı fabrikaları ziyarete falan filan. Ben eşime ve kayınpeder dedim ki bir ara Asya'yı da gezelim hep Avrupa'da Amerika'da takılı kalmayalım. Garip bir fobya var ikisinde de ben diyor. Bir sürü Çinli arasından tek işte beyaz uzun boylu ve sırıtan insan olarak dikkatleri üzerime çekmek istemiyorum. Oraya gitmek istemiyorum falan diyorlardı. O konuda biraz paralel senin söylediğini. Hani senin şey blending yapma şansın yok hiç gittiğin bir ortamda. Araya karışamazsın yani sizdenin diye zor. İstediğin kadar uzun yıllar yaş orada.
Şey dediler bir kere bana. Arkadaşlar evine gitmiştik. Bir tane Çinli işte arkadaş dedi. Ya sen aslında dedi baktığında ilk sefer görsem de seni Uygur Türklerine falan. Uygur Çinlerine pardon düzeltelim hemen. Uygur Çinlerine benziyorsun dedi. Gözler falan dedim hani. Aynen. O da var yani bakma. Gözler falan ya onların tam böyle çekik değil dedi. Biraz daha yuvarlak dedi. O yüzden.
Yani güzel bir konuya değindin aslında. Bizim Çin için yaptığımız özel bölümlerden birisi de Uygur Türkleriyle olan bölümdü. Çünkü uzun süredir devam eden bir süreç. Onu anlatmak istedik. Orada bir rahatsızlığımız olduğu için. Peki onlara göre Uygur Çinleri olan Uygur Türklerinin Türklerine bir bakış açısı, ne bileyim orada yapılan uygulamalarla ilgili
gündem, bir şeyler.
Gündem herhangi bir şey yoktur muhtemelen de. Kimsenin de konuşma lüksü yoktur. Şey olarak merak ediyorum. Yani senin yaşadığın bölgede de aşırı bir kontrol mekanizması tabii ki var. Her yerde kamera var mıdır? Nasıl bir güvenlik önlemleri var?
Şöyle, yani her yerde kamera var. Ya şeyde bile, atıyorum ışıklarda bile, hani dersin burada kamera yoktur falan ama var yani. Her yerde kamera var. Bunun bir açıdan avantaj, çok güvenli. Şeyleri çok güvenli. Yani elbette şey, o suç oranı vardır. Şey demiyorum ama ciddi anlamda güvenli. Mesela internette falan gezdiyseniz şey derler. İşte Japonya çok güvenli bir şey, ülke, zarsur. Ama Çin'de bir o kadar güvenli. Şey değil. Adam en ufak bir şey olduğunda kameradan seni yakalayabiliyor, tespit edebiliyor. Ama bunun işte diğer bir yanı da
totaliter şey yani, bir tarafı var Çin'de ama. Hani Japonya örneği gibi değil aslında Çin. Şimdi benim izlediğim bazı videolar var son dönemde Çin'le alakalı. Bayağı giydikleri beyaz kostümleriyle, artık kostüm diyorum bu, hani Covid'lilere müdahale ettikleri, üstünde tulumlarıyla polis yazıyor falan. Yaptıkları şeyler aslında, bunlar yansıyanlar tabii ki Çin tarafında. Yansımayan da o kadar çok şey vardır ki var. o yüzden dolayı hani kontrol mekanizmasının böyle kaçık seviyede olduğu bir yer benim dışarıdan gözlemlediğim.
Aynen. Mesela şey örnek vereyim. Aslında bunları seri olarak anlatırdım. Yani kronolojik sıra anlatmak isterdim ama öyle konu konu yaşıyor ya. 2 hafta önce miydi? 3 hafta önce miydi? İşte arkadaşla beraber, benim elemanla beraber Nanjing'den buraya geliyoruz çocuğu. Arabadayız. Geldik işte highway'e, tola, gişelere. Adam işte QR kod okutturuyor. İşte senin koduna bakıyor. Yeşil misin? Bilmem ne misin? Falan filan. Bir form doldurmanı istiyor senden telefonla. Ulan açıyorum. Yani kimlik istiyor yani. Kimlik bilgisi istiyor. E bende pasaport var. İşte ne? U'yla başlıyor hepimiz muhtemelen. U yazmıyor. Ulan kızdım orada şimdi. Gel dedim, gel diyor. Gösterdim. Bak dedim, giremiyorum dedim. Hani U falan filan, hani ne yapacağım dedim. Adam şöyle bir 30 saniye durdu. İn arabadan yaptı böyle. Hemen beni dışarı atacak. Almayacak şehre. Sonra Allah'tan işte eleman, benim eleman Çinli olduğu için hemen orada bir azıcık münakaşa falan filan saldılar sonra bizi.
Yani birazcık işin şansa da kalmış orada neredeyse. Adamın işe insafına.
Ya işte şeyi anlamıyorum mesela. Adam benim Çinli olmadığımı görüyor. Yani Çinli değilim net. Hani uygulamanın da girebileceğimi bilmesi lazım. Hani bunun gibi bir ayrı çözüm olmasını bekliyorsun. Ama yok, adam anlamıyor mesela onun için.
Ya ben biraz Türkiye'yi birazcık böyle şikayet edeyim o zaman. Cihan'la daha yeni ziyarete gittiğimde bu neydi Cihan, o kodun adı, sizde yapmaya çalıştıkları.
Life fits into home muydu?
Her yaşam eve sığar mıdır nedir?
Evet.
Ya
evet.
Böyle trajikomik bir şey olabilir mi? Şeye gittim. Sağlık ocağına gittim. Eşimle kendime HES kodu bir şeyler yapacağız ki İETT'ye binelim, şunu yapalım, ne bileyim bir sosyal aktivite olursa HES kodu sorarsa oraya gidelim falan. Sağlık merkezi bunu yapamadı ve bana şey dedi. Hani İETT'ye nasıl bineceğim dedim. Her yere taksiyle git dedi. Çözüm bu yani.
Ama bu şey de var ya, hani ekmek alamıyoruz o zaman pasta ye muhabbetinin aslında evet, başka evet. Vücut o, bulmuş hali.
Aynen öyle oldu. Biraz seninkini de ona benzettim. Bu aplikasyonların yabancılara işlememesi veya bunun için bir sistem geliştirilmemesiyle alakalı. Aynı HES kodu gibi şu an ekranda gösterdiğin.
Evet evet. Yani aynen. Kodun.
Ya işte mesela saçmalık şurada mesela. İşte eşim daha benim yeni gelebildi. İlk başta başka bir şehre indi. Çindao diye şehrine. Kızın şey yok mesela. Nasıl diyeyim? Yeşil kodu falan yok.
Nasıl? Şu an karantinada mı?
Karantinada. Şu an karantinada. Yani yeni gelebildiği için ülke işte şu an karantinada kalması gerekiyor. 4 hafta. Bu totalde 4 hafta.
Bahsettiğin. Ya yani şu an i̇şte, kaçıncı haftasındası?
Son hafta. Şu an son hafta.
Yeşil kodu niye yok? Negatif çıkınca yeşile dönmüyor mu kodu?
İşte telefon hattına bağlı olduğu için her şey. Kızın telefonu yok mesela. Hattı yok. Ben apar topar aldım gönderdim. İşte bu HES kod, Çin HES kodunun bir de travel kodu var. Hani bulunduğum bölgeleri falan gösteriyor. Onun yansıması için de yaklaşık 2 hafta kadar bir süre geçmesi lazım. Kız gittiği şehirden şimdi Nanjing'e transfer oldu. Kapıda işte trenle gitti. Garda direkt şeye sorular. Travel kodun nerede? Kız diyor ki yok yani alamadım diyor. Hemen onu ayırdılar mesela. Sen gelemezsin falan yaptılar. Hani şeyi düşünemiyorlar. Abi bu insan 2 tane bavulla gelmiş. Muhtemelen yurt dışından geliyor. Çinli de değil. Sim kartı da yok. Travel kodu olmaz yani bu adamın.
Yani.
İşte bunları falan düşünemiyorlar. Çok, o yüzden çok kalaslar böyle.
İnanılmaz esnekler. Ya, belli.
Aynen.
Bu çalışma hayatında nasıl yansıyor? Mesela hadi gündelik hayatta inanılmaz düzler. Şimdi ben de çeşitli ülkelere mensup insanlarla çalıştım. Hani genelde de Doğu bloğuyla çalıştım ya da çalışıyoruz. Samet biraz daha Batı tarafında olduğu için. Gerçi nereden döndüğüne göre değişir tabii Batı ya da Doğu.
Bana göre Doğu'dur.
mantalite olarak ben zorlandım dönem dönem. Ben Çin'i merak ediyorum. Yani daha mı kötü acaba?
Şöyle ben nasıl diyeyim, hani Alman ekolünü de gördüm mesela. İşte Almanya'da 5 sene çalıştım. Hı-hı. Orada biraz daha disiplinli falandır ya işler. Türkiye'de evet. biraz daha böyle arasıdır. Bazen disipline uyarsan ama bazen esnek yolları bulursun hani çabuk olması evet. için işleri. Çin'de ise full esneksin abi. Yani hiç şey yok. Ve karman çorman işler. Kaos içinde yapılıyor işler. Bir plan yok, düzen yok. Bir sorun var mesela. 10 kişi toplanıyor. Bağır çağır kavga ediyorlar. Bir anda iş yapmaya başlıyorlar ama hani hatalı yapıyorlar ama sallamıyorlar. Sonra düzeltiriz diyorlar. Böyle bir karman çorman.
Yani geride kalan zaman içerisinde onlara uydun mu yoksa kendi sistemini vura vura yapmaya mı çalışıyorsun?
Iron Fist böyle. Yani yaptırmaya çalışıyorum biraz o şekilde ama çok da yemiyor. Çünkü benim müdür de Çin mesela falan. Hani biraz o hani o bozuyor işi. Hani şey oluyor. O yüzden mesela ama işin garip yanı da şu. Mesela Huawei bayağı büyük bir firma. Baktığında DJI bayağı büyük bir firma. Bunun hepsi Çin evet. menşeli firmalar. Ve düşünüyorsun ulan diyorsun bu adamlar nasıl bu kadar o zaman dünya devi oldular.
Büyüdüler değil mi?
Evet.
Evet. Ama nasıl oldular? Demek ki harala gürele kavga de bir şey işin içinden çıkmışlar bir şekilde. Peki bu işten meslekten bahsetmişken orada ekonomik olarak mesela senin bulunduğun işte falan olsun veya diğer görünen insanlarda alım gücü ne bileyim rahatlık bu tarz şeyler hani bocalıyor musunuz yoksa rahat mısınız nasıl gidiyor o durumlar?
Ya şöyle örnek vereyim, middle class var aslında ama çok yok. Ben şunu fark ettim, çoğu Çinli en azından bir kere Amerika'ya falan gitmiş. Karşılaştım çoğu kişi yani.
Onlar da San Francisco'ya gelmişler. Adım atamıyorum orada onları görmeden.
Muhtemelen. Ama cidden fakirleri de var. Yok değil. Bazen şeyi görüyordum Nanjing'de. Adam işte bisikletin önüne yazı yazmış. İşte anladığım kadarıyla şey yazıyor işte saatte 10 yuana çalışırım. 10 yuan dediğinde şu ana baktığında 20 lira mı? Yok. Evet 20 lira. İşte 20 liraya çalışırım numaram bu falan diye.
Yani arada uçurum var diyorsun alt klas işte alt sınıfla üst sınıf arasında ki bu sanırım genel olarak böyle bütün dünyada arası açılan bir durum ve şu anda problem yaşadığımız bir durum diye düşünüyorum. Peki siz orada mesela kendi adını dinleyen için sorarsak değiyor mu sence maddi anlamda oralara gidip bütün bu kafalarına vura vura işleri öğrettiğin insanlarla COVID'le aynen bütün bunlara değiyor mu başkalarına da ilham olması veya uyarı olması bakımından soralım bunu.
Değiyor. Yani maddi olarak değiyor.
O işte bence bilmiyorum Cihan ne düşünüyor ama hani bir yerlere gidip bütün bu kültür şokunu, dil engelini ne bileyim anlattığın COVID zorluklarını çekeceksen en azından bir anlamda bir ödüllendirme olması iyi diye düşünüyorum.
Ya sonuç olarak şey de var. Tam pandemi sürecine denk gelme durumu da var ya. Hani onun bir zorlukları muhakkak olmuştur ama sosyal çevrenin de iyice böyle kabuğuna çekildiği bir döneme de denk gelmesinden dolayı yani ha Çin'de olmuşsun ha başka yerde çok fark etmiyor ama tabii Çin'in bir dezavantajı yok değil yani. Sonuçta komünizmle yönetildiği ifade edilen kapitalist bir ülke olduğu için o yüzden hani çok hem iyi hem kötü gibi benim tarafımdan evet. gördüm.
Ben kıskandığım bir Türk arkadaşıma örnek vermek istiyorum bu durumda Cihan'a devil's advocate yaparak. Lütfen. Eleman COVID zamanında Bali Adası'nda çalışıyordu ve bütün adayı dışarıya kapatmışlar. Abi her Allah'ın günü partiler, içmeler, bilmem neler, storyler falan Instagram'da ama bu en hardcore pandemi zamanından bahsediyorum. Hani burada da biz adım atamıyoruz dışarıya falan. Adam beachlerde, sunsetler falan dedim tam yerindeymişsin COVID için.
Yani iyi örnek değildir.
İstisna ama bir Bali aşkı içimde doğdu. Belki ileride bir gideriz ne bileyim.
Yani Samet'ciğim yaşlandığın zaman yapacağın kuruş seyahatlerinin içerisine Bali paketini de eklersin. Geçersin gemiyle bir el sallarsın. Sizin format o.
Ya evet kurus olayına senin nasıl baktığını dinleyici de biliyor zaten yaptığımız geçen bölümlerde. Peki bu Çin'de Türk nüfusu olarak bir varlık var mı? Başka karşılaştığın insanlar var mı? Aynı şirketin içinde mesela başka Türkler var mı? Öyle sorayım.
Şöyle benim çalıştığım şirkette totalde biz 5 tane Türk'üz işte. Bir abi zaten buradaydı. Onun 10 sene falan oldu. Diğer arkadaşlar yeni geldiler. Onlar Türkiye'den direkt geldiler işte. Onları tanıyorum çalışıyorum zaten. Hı-hı. Türkiye'deyken de çalışmıştım beraber. Böyle 5 kişi falanız. Ama bunun dışında nasıl diyeyim, şu benim Nanjing, Jiangsu diye geçiyor bu eyalet bölgesi. Bir de Şangay tarafında şey yapıyorlar. Türkler bayağı var. Bayağı Türkler var ama hepsi de şey böyle nasıl diyeyim. Benzer benim tanıştığım insanlar. Bayağı kaliteli insanlar. Atıyorum şey yapıyoruz. Ayda bir Gentleman's Night diye bir organizasyon oluyor. Böyle iş adamları falan geliyor cidden. İsim öyle deme. Vallahi benim eşim de çok inanmamıştı ona. Gentleman's Night kesin böyle strip club'lara gidiyorsunuzdur falan filan. Böyle bir şey yok.
Kimde strip club'lara?
Şey işte konsols falan geliyor bazen. Hani adamlar ya müdürler ya fabrika direktörler ya da ne bileyim kendi işleri falan var. Bayağı kaliteli insanlar falan var yani.
Muhakkak muhakkak. Sametler de orada azınlık oldukları için benzer organizasyonları yapıyorlar böyle hani cumartesi gecesi San Francisco'lara gidip ya da Sacramento'lara gidip Türk lokantalarında rakılamalar falan.
Aynen işte.
Evet arada sırada yapıyoruz aynen.
O özleniyor ya yani. Sonuçta hani aynı kültürden olduğun insanı özlüyorsun. Çünkü bu coğrafyalarda büyüdüğün için bu insan profiliyle eğleniyorsun. İşin garip tarafı hepimizin yaşadığı problemler.
Aynen aynen.
Ondan kopmak biraz imkansız ya. Ne kadar kendini soyutlamak istesen de oraya çekiyor seni. Bir de onu ben zaten tam soracaktım şimdi. Sosyal hayatta daha çok bu Türklerin özellikle önceden tanıdığım Türklerin sosyal çevresinde mi böyle bir sosyalleşme yapıyorsunuz? Eğer yapabilirsiniz bütün bu kısıtlamaların içinde. Yoksa daha böyle gidelim explore yapalım bu kültürü. Onların kültürüne dalalım şeklinde mi sosyalleşme yapıyorsunuz? Bir de bunu cevapladıktan sonra bununla ilgili başka bir sorum daha var.
Şöyle.
Yes, no question gibi oldu.
Ya daha yeni şimdi Nanjing'deki Türk olarak böyle sayımız arttığı için diyeyim. Biraz da kendi içimizde bir şeyler yapmaya başladık. Ama onun dışında ben şahsen daha çok bu kültüre ayak uyduralım, bu kültürü biraz daha öğrenelim diye lokal insanlarla takılmak daha hoşuma gidiyor. Türklerle tabii görüşmem etmem demiyorum. Tabii görüşüyorum ama onlarla takıldığımızda da buluştuğumuzda da hep beraberiz. Kendi şeyimizi yapıyoruz. Hani ne bileyim kent tip yemeklerimiz oluyor. Çok dışarıda abuk abuk şeyler yemiyoruz, etmiyoruz. Kent tip eğlencelerimiz oluyor. Ama genelde hep lokal tutmayı ben tercih ediyorum.
Zaten bir dahaki sorum da o olacaktı onunla bağlantılı olarak. Bu yemek olayında biraz aslında ilginç bir durum seninle şu an konuşmamız. Çünkü en çok Amerikan mutfağından sonra burada en ufak kasabada bile bulabileceğin diğer mutfak hep Çin mutfağı. İşte Çin, Chinese house, Chinese food falan şey her yerdeler. Ve bayağı da yoğun ilgi görüyor ve aslında bütçe olarak da daha friendly bir bütçesi var Amerikalılara da. Kabul ettirmiş yani kendini. Orada şimdi gittiğin zaman sen tercihin ne yönde oluyor? Bundan sakınmaya çalışıp alışamayıp böyle Türk yemeklerine yakın yerler mi bulmaya çalışıyorsun yoksa direkt dalıyor musun bu Çin kültürü ve yemeği mutfağına?
Ben direkt dalıyorum ama şöyle dalıyorum. Bu adamlar çok sakatatçı. Yani her şeyin sakatatını yiyorlar yani. Bizim üretim müdürüyle bazen kendileri dalga geçiyor. Uçan yemediğimiz tek şey uçak. Denizde yemediğimiz tek şey de bindiğimiz bot diyor böyle.
Yani
evet. Ben o yüzden gidiyorum ama bana gene soruyorlar. Yani yemediğim bir şey var mı? İşte diyorum ya domuz etin tadını çok sevmiyorum. Domuz olmazsa sevinirim. İşte ondan sonra gerisini her şeyi getirin diyorum. Getiriyorlar. Tabii gene ara ara seçiyorum da biraz nazik olsun nezaketten şey yapıyorum mesela. Tavuk falan yiyorum ama tavuğun yerken de koca bir tabak içinde ne göreceksin? Tavuk kafası, tavuk ayakları böyle.
Her şey.
Her şey. Canım.
Onunla ilgili Kerem'in bir anısı var sen bilirsin Ekim.
Hangisi?
Kerem'in bir Çin'e gittiğinde Kerem de midesi geniş bir arkadaştır. Her şeyi yer tribiyle. Çin'e ilk gittiği zaman böyle hani çölde bulduğu bir vaha edasıyla her şeye saldırıp sonra 5 gün falan otel odasından çıkamayıp sürekli tuvalette mahsur kaldığı bir süreç. İşte. Sonrasında Çin'e gittiğinde sadece otelde yiyip Pringles falan yiyordu büyük ihtimalle. O yüzden dolayı dikkat etmen iyi olabilir çünkü gerçi 1,5 sene olmuş senin ama orada ya her şey var ya. Samet'in şey söylediği ya. Hani Samet sen söylüyorsun ya Amerika'da işte her tarafta Çin mutfağı var.
Otantik
ama o Amerikanlaşmış bir Çin mutfağı tabii, sonuçta tabii, yani.
Tabii canım.
Her buradaki Çin lokantasıyla Amerika'daki aynı olmadığı için Türkiye ile Amerika ya da Türkiye'deki Meksika yemeğiyle aynı.
Meksika yanı başımızda yine buradaki yediğimiz Meksika yine Amerikanlaşmış Meksika yemeği yani o konuda kesinlikle katılıyorum.
Aynı o yüzden yani. Çin'e gittiğin zaman dikkatli ol Samet.
Dikkatli ama iğrenç bir örnek vereyim sana. Arkadaş bana yazmış toplantıdaydım orada. Benim elemana sordum benim bu gerçek mi? Dedi gerçek ama biz yemiyoruz genel dedi. Şey yapıyorlarmış bir bölgesinde işte normal tavuk yumurtasını alıyorlar. Ufak çocukların çişini sidiğini topluyorlar. Yumurtayı onun içinde haşlıyorlar ve o yumurtayı yiyorlar.
Evet. Gurme HKBU bölümüyle.
özel tarifleri.
Yani bunu denemeniz tavsiye edilmez bu. Hani şey oluyor ya.
Yok yok.
Şey, reklamlarda yazan.
Kripto videolarında şey çıkıyor ya. Bu tavsiye değildir. Hani yatırım tavsiyesi değildir. Bu kesinlikle bir tavsiye değildir. Yani.
Bu pişirme tavsiyesi değildir ama çok meraklı olanlar yine deneyebilir tabii. Onları da tutmayalım. Ne olacak? ya bu gerçekten ilginç bir örnekmiş. Bunu ben daha önce hiç duymamıştım. Acaba gerekçesi ne? Gerçekten bir tat mı katıyor? Ne oluyor? Bakalım. Belki deneyen varsa yazar bize.
Bakalım derken yapacakmış gibi. Sen kurbağayla yapabilirsin sen.
Ya benim midem bu arada hiç geniş değil. Ya ben öyle yerlere gittim de çok risk alabilen bir insan değilim. Yeni yerlere gittim de daha doğrusu yeni yemekler denemek için. O yüzden benim listemde en sonda olacağından emin olabilirsin sevgili canım. Denemek
ya
için.
Zaten bir insan muhafazakar olacaksa bence yemekte olmalı.
O çok iyi. Güzel söyledin.
Bunu yapacağınız merchantlara yazın böyle tişörtlere ya da kupalara.
Ya yapılabilir. Bu aralar zaten kupalarımız rağbet görüyor sevgili canım. İyi bir fikir olabilir.
Kupaya göre değişir, doğru diyorsun.
Bu arada hangi takımı tutuyorsun? Onu da sorayım, çok merak ettim.
Hemen arkanda gözüküyor zaten bayrak. Aynı Galatasaray.
Güzel, güzel. Şimdi niye bunu sordum? Kupa deyince aklıma geldi sevgili canım. Hayırlı uğurlu olsun. 2011 yılının kupasını kutlamışsınız bugün. Aldığınız lig kupasını.
Abi, her zaman kutlamak lazım. Böyle her yıl dönümünde. gibi. Kurtuluş günü gibi.
Konuya biraz dönecek olursak ben tekrar açmak istiyorum. Bu totaliter, yani biraz ucundan Cihan da bahsetti. Kameralar bilmem neler. Genel olarak hayatın başka alanlarında bu totaliter rejim baskısı nasıl yaşıyorsun veya yaşıyor musun? Nasıl tecrübe ediyorsun? Bunu bayağı içtenlikle merak ediyorum. Çünkü dışarıdan şöyle bir dezavantajım var. Bunu kabul edeceğim. Dışarıdan haberlerle bunu takip etmeye çalıştığımda hep Batı kaynaklı medyanın bana sunduğu şeyler üzerinden bunu izliyorum. Dolayısıyla direkt orada olan birinden ilk defa şu an dinleyeceğim. Bir kere biriyle konuşmuştum orada yaşayan başka bir Türk birisiyle ve bana bayağı bir çıkışmıştı bu soruları sorarken. Öyle bir şey yok, bunlar hep saçmalık, uyduruldu falan. Ben de okey dedim, yani sen orada yaşayan sensin, sen öyle diyorsan öyledir diye. O yüzden senin de fikrini almak istedim.
Yani o kadar bir şey yok, nasıl diyeyim. Ya şöyle, telefonla her yeri takip ediyorlar, her şeyi takip ediyorlar. O net yani. Atıyorum dedim ya, travel code falan var. Telefonda zaten internet açtığın zaman mobil datayı direkt senin nerede olduğun lokasyon yönünü alıyor, oraya kaydediyor. Devlet bunu kullanabiliyor, yapabiliyor. Hani böyle bir şeyleri falan var. Yani. Ama o baskıcı bir rejim göstere göstere bir şey yok. Ama şöyle bir durum var. Metrolarda, özellikle Nanjing metrosunda çok gördüm ben. Ciddi bir propaganda var. Çin propagandası var. İşte bizde hatırlarsanız, siz de küçükken liseye giderken falan ya da ilkokuldayken stadyumlar geçitler olurdu ya, askerler yürür, işte füzeler geçer, zart sur falan filan.
Evet, evet.
Bunlar hala devam ediyor burada. Üstüne üstün şey yapıyorlar. Yani bunları böyle bir gurur kaynağı olarak metrolarda reklam niyetine falan gösteriyorlar.
Yani bir yabancı olarak, sonuçta sen orada bir yabancı olarak bunu aşırı hissetmiyorsun anladığım kadarıyla. Yani bir şey duruyor kenarda ama sana çok hissettirmiyor. Peki Çinlilerin bakış açısı nasıl? Sonuçta hani devletlerine bağlı olarak yetiştirdikleri için çok eleştirel olmadıklarını düşünüyorum. Öyle midir?
Şöyle, bazı eleştiri çok yapmıyorlar. Yapmamaya dikkat ediyorlar o konuda. Çünkü herhangi biri duyar eder falan filan tarzında. Bir kere oldu işte, trenle Wuxi'ye gidiyorum. O zaman bir arkadaş daha vardı şirketten. Adama sadece sormak istedim, hani hükümetle ilgili bir şeyler falan sormak istedim. Adam bana sus yaptı. Burada konuşmayalım yaptı. Hani belki birebir de konuşunca adam rahat konuşabiliyor, edebiliyor ama topluluk içinde şimdi kimin ne olduğunu kestiremediğin için hani orada biri celallenebilir, parlayabilir. Hani sen ne diyorsun tarzında. Çünkü insan buradakiler bayağı bir şeyli yani, ulusalcı. Bayağı bir şeyciler. Ülkeni çok seviyorlar. Ama mesela geçen hafta üretim müdürüyle biz dışarı çıktık işte bayram diye. 1 Mayıs bayramı diye. Orada biraz konuştuk falan filan. Ya ben de konuşabilirsin diyor adam mesela. Ben yapmam diyor. Ama dışarıda diyor, belki insanlar yanlış anlayabilir diyor.
Ha, seni ajan olarak düşünebilirler belki. Hani çünkü her paranoya durumu olduğu için her şeyden korkmaları gerekiyor bir taraftan da bakınca.
Söyleyeyim mesela, bayağı da bunu fark ediyordum. Bizim Türkiye'deki hani dış güçler var ya, dış güçler.
Her yerdeler. Her yerde.
Burada da var. Burada da var o. Ve hepsinin ağzında işte bir Amerika böyle, bir Amerika şöyle falan filan geziyor.
Ama Amerika'da korkulmayacak bir ülke değil şimdi yani, diğer taraftan baktığımızda. Samet içerideki
gülüyor.
Aynen, ben
durumu daha iyi biliyor.
Ya ben bilmiyorum ya, bu konuda çok yorum yapamam. Zaten Cihan bilir, Amerika hiçbir zaman benim hayalim olan ideal yaşamak istediğim ülke değildi. Kendimiz burada, hayat bizi buraya getirdi.
Ama bölümü dinleyen dinleyiciler şeyin farkında, senin hayalini kurduğun yer Bali. Amerika
şu an değil. Öyle evet evet, bugünkü şeyden onu alabilirler ipuçlarından, Bali gerçekten. Ha, Covid zamanında yani virüs çıktıkça Bali'de olmak isterim, doğru diyorsun. Normal zamanlarda değil de virüs zamanlarında. 100 yılda bir aynen. Ya bu hep biraz olumsuz soruyor gibi olduk ama senin özellikle paylaştığın güzel resimler ve bazen hatta videoya çekip de yüklediğin bazı videolardan baktığım kadarıyla doğa anlamında ama gerçekten de eşi benzeri olmayan çok güzel yerler gördüm. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Özellikle yeşillik ve hani ağaç, çiçek, böcek, göl şeklinde çok güzel postların vardı. Share yaptın sosyal medyada.
İlk bu gelmeden önce şey düşündüm zaten. Çin biraz da böyle gri bir şehir falan diye düşündüm. Ama Nanjing'e ilk geldiğimde gördüğümde camdan şey bayağı yeşil. Yazı falan yemiş oluyor. Bayağı işlendirmişler. O konuda bayağı şeyler önem veriyorlar. Parklar olsun bilmem ne olsun. Şey yapıyorlar. Ama tabii kim kesimler de var. O kadar da güzel değil. Ama çok doğa harikası olan illeri mi diyeyim artık, parkları falan var. Dağları falan
büyük var. Parkları var diye biliyorum.
Aynen. Evet. Daha gidemedim. Gitmeyi istiyorum. Şu an sadece de yakın çevrelere falan şey yapabildim ama bayağı şeyler. Yeşil bölge.
Tabii büyük bir ülke sonuç yani. Olarak. Biraz büyük bir ülke.
Biraz.
Çin tarafı. Biraz. Ya peki Ekim, biz diyelim Çin'i çok merak ediyoruz ya, gelmek istiyoruz. Gelelim mi oraya? Yani o konuda ikimizde de bir soru işareti var Samet'le. Ya Çin'e gelsek ne yaparız orada? Aynen. Kayboluruz. Oraya gideceğimize Tokyo'ya gideriz. Daha iyi algısı var. Ne diyorsun bu konuya?
Belki değiştirirsin bu algıyı.
Çin'e gelin de korona döneminde gelmeyin. Çin'e
muhakkak. Gelin, döneminde gelmeyin. Hayat normalken yani.
Aynen. Gelin. O yüzden iyi mesaj. Önerebileceğim tabii ufak şeyler falan değil ama işte büyük şeyleri kesinlikle gidip görmek lazım. Şangay mesela. Gayet güzel. Çok gri bir şehir farkındayım ama gayet nasıl diyeyim, buraya göre çok daha modernleşmiş. Bambaşka bir kesim oluyor. Gayet güzel imkanları falan var. Manzarası falan çok iyi. Başka bölgeler falan da gayet güzel. Kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir yer.
Ya tabii o şehirler daha global yerler olduğu için hani bakınca bir San Francisco'yu bilir Samet, gayet iyi bilir. Oradan hallicedir diye düşünüyorum gökdelenleriyle.
Ben bir video izlemiştim Şangay'da, bu Cihan'ın bahsettiği kostümlü polisler senin çok fazla eleştirmemeye çalışıyor dediğin vatandaşların artık kafayı yiyip de sokaklara çıkmaya çalışıp direnmeye çalıştığı bir videoydu.
Evet.
Ki bu ayrıca beni şaşırtmıştı. Bayağı dediğin gibi ulusalcı ve bağlı oldukları için artık sonunda herhalde taşmış.
Sıyırdılar.
Sıyırdılar gerçekten de Şangay'da. Orada bir vatandaş bağırınıyordu kostümlü polisin. Niye bana vuruyorsun? Niye bunu yapıyorsun? Niye? Adamın da altyazıdaki çeviriye göre cevabı, bunu sizi Amerika'dan korumak için yapıyoruz. Her şey dış güçlerin yaptığı bir şey gibi bir şeyler diyordu. O yüzden anlattıklarını aklıma geldi. Bu anıyı paylaşmak istedim. Gerçekten de bir beyin yıkama durumu var orada. Her yerde birazcık olduğu gibi. Sanki biraz Çin'de onun dozu biraz daha artmış gibi geldi bana.
Ya şeye şimdi otoriter tarafa biraz döneceğim. Şeyde çok abartıyorlar. Çok net. Kontrolleri ama adamlar normalde 80'lerde sınırları açtılar. İşte Shenzhen'den falan Guangzhou bölgesinden başlayıp sınırlar daha yeni açıldı. 80'ler demek 40 yıl öncesi falan. Yani ülkede öyle insanlar görüyorsun ki harbi cahiller, ciddi anlamda cahiller, nasıl oturması kalkacağını bilmiyorlar. Kimi kısmında tamam oturması kalkması bile o görgü kurallarını az çok öğrenmiş, şey yapmış. Benim kafamda şey oluşuyor bir yerden sonra. Tamam diyorsun ha. O zaman devlet bunu mecbur bu şekilde otoriter bir yapı sergilemek zorunda ki. Yoksa bu cahil kesimi hayatta kontrol edemez. Atıyorum ben hastanede gittim, işte PCR testi sırasına girdim. İşte kontuar açıldı. Ben gidiyorum. Kontuar yeni açılmıştı. Hemen yan sıradan itiş kakış önüme doldurdular. Ben sıradayım böyle. Ben kızdım falan. Adamı dürtüklüyorum böyle. Adam dönmüyor bilerekten. Yabancı mı? Anlamam ayağına. Hemen böyle katakuli yapmaya çalışıyor. Kadın vardı işte. Kadın geçti kendi arkamı. Adam biraz da itekleyince adam pardon pardon yaptı, geçti arkaya. Hani bu tip adamlar çok. O yüzden bazen düşünüyorum polisin ya da şeyin bazen sert demeyelim de işte uygun seviyede davranması evet, normal ama çok sert davrandığı durumlar var.
Ya şöyle bir şey var. O insanların cahil olması da bir devlet politikası olduğu için.
Evet.
Aslında o bilinçli olarak halka eğitimsizleştiriyorlar ve sonrasında bir döngü halinde polisin yaptığı böyle meşru olmaya başlıyor diye de ben düşünüyorum ekip.
Şey söylemişti arkadaş. İşte ben dedim neydi onda, sucuya falan gideceğim, gezeceğim, göreceğim. Arkadaşlar gitme işte şey, o HES kodun sarıya döner. Sarıya dönerse
ha,
aynen işte şey yanarsın dedi. Adam artık hastalıktan korkmuyor. Devletin politikasından korkuyor. Çünkü adam seni kilitliyor evine. Dışarı salmıyor.
Evet.
Yemek getiriyor. Onda bir şey yok mesela. Sebzene şeyini falan getiriyor ama hangi durumda getireceğini bilemiyorsun. Belki çok toprak farklı. Belki çok pis, belki çürümüş getirecek. Kestiremiyorsun ne olacağını. Millet ondan korkuyor biraz.
Yani senin şu ana kadar anlattığın genel yaşam hikayesi içerisinde bir yabancı olma profili görüyoruz. Yani Türk olduğun için farklı bir algı ya da kolaylık ya da zorluk yaşamadın gibi anladım ben hikayenin yok, yok. Bu kısmına kadar.
Yok öyle bir şey yok. Bir kere şey olmuştu. Bir tane işte Japon izakayasına gitmiştim. Oturdum işte bir tane Çin elemanla konuşuyoruz. Adam işte neresi? Türk'üm dedim. Aa böyle falan. İşte adam Atatürk'ü falan bildi. Ben şaşırdım böyle. Vay be gurur ol. Kullandım. Aynen aynen. Sonra dedi işte sizin şu anki cumhurbaşkanı çok lanet bir adam falan diye başladı. Aynen. Burada kod yapalım da ne olur ne olmaz. Anam yürümüş işte şey diyor. Uygur tarafına çok destek çıkıyor ama siz medyada gösteriyor mu onu dedim. Göstermiyor bizim medyada. İşte burada biliyoruz falan işte bilmem ne falan filan. Aynen.
Zaten Uygur politikaları üzerinden bir çatışma varsa var Çin tarafıyla. O da çok yüzeysel yani.
Aynen aynen aynen.
Bütün dünyada yüzeysel zaten. Bir şey aklıma geldi. Sosyal medyada sansür olayını nasıl aşıyorsun? Sansür var mı? Varsa nasıl
bunlar? VPN partileri mi var?
VPN yani? Kullanman gerekiyor mu? İstediğin yere giriyor musun? WhatsApp'ı şu an mesela indirip WhatsApp'la konuşabilir misin hiçbir şey yapmadan falan gibi şeyler.
Yok. VPN'siz çok zor. Yani geçen sene falan bazen VPN'siz çalışıyordu WhatsApp. Mesaj bildirimleri falan geliyordu. Böyle çok anlık şey yapıyordu ama VPN'siz imkansız. Instagram yok. Facebook yok. İşte ne bileyim WhatsApp, Twitter bunlar yok. VPN anca bunlara girebiliyorsun VPN olunca.
Yani baskıcı rejim muhabbetinde konuştuğumuzda buna ekleme yapabiliriz o zaman. Çünkü gündelik hayatta çok hissetmiyorum desen de genel olarak sistem olarak böyle bir sansüre dayalı bir sistem kurulmuş o zaman. Çünkü bunu niye sordum şimdi? Öbür eleman Atatürk'ü bildi şaşırdım dedin ya. Büyük ihtimalle hani gidip de buna ilkokulda oturup Atatürk öğretecek halleri yok.
Wikipedia'dan öğrenmiş hali yok.
Yani demek ki VPN anca bunu kendi merakından okuduysa bunu öğrenmiştir diye aklıma geldi. Oradan bağlantılı sordum.
Çoğu zaten Çin'in VPN'i var. Benim işte bir arkadaş bile şey demişti. VPN açayım Facebook'ta ekleyeyim seni falan demişti yani. O yüzden yani şey değil.
Onun yerine kendi geliştirdikleri ve promote ettikleri Facebook'un işte Çin Facebook'u, WhatsApp'ın Çin aynen. WhatsApp'ı falan kullanılıyor diye düşünüyorum.
Aynen aynen işte WeChat var WhatsApp yerine. Her bir şey yapabiliyorsun. Instagram posta paylaşabiliyorsun. Ödemeyi falan her şeyi oradan yapabiliyorsun. İşte TikTok mesela esas orijini şey Çin. Burada evet, evet. Douyin diye geçiyor. Onu mesela TikTok diye aratınca bulamıyorsun. Douyin diye aratınca buluyorsun. Ama bütün videoları göstermiyor mesela. Sadece Çin server videolarını gösteriyor. Avrupa'yı falan hiç dünyayı göstermiyor. İşte böyle bir şey var.
Aynı şirket olduğu halde araya bir duvar koymuş.
Aynen, aynen, aynen. Yani o yüzden şeyi beni şaşırtan kısmı şu oldu daha çok. Adam bunları bloke koydu iyi güzel ama bir şekilde bunların bir alternatifini yaratıp zaten milyarlık ülke bunları evet. piyasaya sürüyor. Bir anda popülaritesi artıyor tabii. Herkes indiriyor, bir satın alıyor, bir şey yapıyor falan filan. Firmaları bu şekilde çat çat çat büyütüyor. Mesela örnek Twitch burada yasaklanmış birkaç sene önce. Sebebi de bakmışlar herkes izliyor bilmem ne yapıyor. Çinler oyun oynuyor falan filan. Demişler ki ben buradan şey yapabilirim. Parayı kırabilirim. Twitch'i kapatıyorlar direkt. Blokluyorlar. Başka alternatif 2-3 firma oluşturuyorlar. Burada tabii herkes ona yöneliyor bu sefer. Orada büyüyor firmalar. En son atalım 2 sene önce bir tanesi şey Amerika'daki o stock market'e giriş yapmıştı. Mesela işte böyle bir şey yapmışlardı yani.
Yani bildiğin kendi içinde kendi dünyasını yaratmış adam. Orada onlarla mutlu bir şekilde kendi içlerinde kapanık bir şekilde takılıyorlar gibi duruyor.
Aynen.
Yani doğal olarak.
Peki bu bölümün başında bahsettiğin bir komplo teorisine değineceğim. Daha sonrasında dediğin o benim zayıf noktam olan çok sevdiğim bölüme geçelim istersen.
Şöyle şimdi benim kendi komplo teorim hatta eleman söyleyince aklıma geldi. Siz de söylediniz Avrupa açtı sınırları. Maske falan evet. çok takılmıyor. Türkiye açtı, Amerika açtı. Son dönemde Kore de açtı. Japonya da açmaya başladı. Ama Çin hala sıfır politikada devam ediyor. Ve ölüm oranlarına da şey başka oranlara baktığımda dünyanın geneli zaten hala aşağıda. Çok ciddi bir ölümler gerçekleşmiyor. Ama Çin'de ilk çıktığından beri ya da işte aşı olduğundan beri ölüm oranları var. Bundan evet. birkaç sene kadar önce şey muhabbeti vardı. Hatta işte Çin'de nüfus çok büyük. İşte ülke çek çocuk politikası uyguluyor. Şey kontrol edemiyorlar diye. Sonra şeyi düşünmeye başladım. Ulan dedim bu virüs şeylere Avrupa'yı çok etkilemedi. Japon, Kore'de sarı ırk baktığında. Onları da çok ciddi etkilemedi. Ölüm falan yok. Sadece Çinleri etkiliyor. Adamlar bu virüsü geliştirip kendi nüfuslarını kontrol altına almak için mi yaydılar acaba diye düşünmedim değil.
Yani uzun vadede her yerde böyle açık karmaya devam edip de onlar bunu aylara yıllara yayarsalar aslında senin söylediğin şey komplo teorisinden ziyade bir dataya, bir veriye dönüşmüş olacak. Yani bildiğin bunu kullanmış olacaklar bu sebeple gibi duruyor şu anda. Mesela benim de kafamı karıştırıyor. Benim kendi popomdan uydurduğum komplo teorisi şuydu son zamanlardaki Şangay olaylarını falan özellikle gördüğümde. Hani dedim acaba bilmediğimiz ikinci bir mutasyon veya virüs şeklinde bir şey mi salındı da bu kadar birden freak oldular? Çünkü bir ara açmaya başlamışlardı. Hatta yanlış hatırlıyorsam ekleme yaparsın. İlk böyle yılbaşını görkemli kutlayan bir Çin şehri falan vardı biz kapalıyken henüz. Bütün dünya şey diyordu hani bunlar ne alaka kutluyorlar evet. Biz daha açılmamışken gibilerine. Hani böyle bir açılıp tekrar geriye gitme durumu var. O bir de beni biraz kıllandırdı.
Yok ya, bu Şangay'daki olay tamamen omikron varyantı. Herhangi bir şey yok ve Şangay'da çıkan atıyorum 20 bin kişi dendiğinde bunun 19 bini asemptomikti. Hiç belirtisi yok, bir şey yok. Ama adam kapatıyor işte şehri. Bir korkusu var demek ki ama var. Başka ülkelerde hiç öyle bir şey yok.
Yani evet. Korkudan öte kontrolü halkın üstünde hissettirmek, ben öyle bakıyorum. Yani hani o şeyi, o korkuyu canlı tutmak aslında yapılmak istenir.
O da olabilir.
Biraz politikaya girelim. Çin'in hazır Rusya şaha kalkmışken Tayvan'a yönelik herhangi bir şey yapması ile ilgili içeride bir gündem, bir propaganda, senin ya. Duyduğun bir yok. Şey. Yani Avrupa hafiften kaynatmaya başladı bu haberleri. Demek ki onlar kafalarına göre kaynatıyorlar.
Ya kafalarına göre değildir o. Hiç basında hiçbir şey söylemezler ki. Girdikten sonra girdik olur. Bunlar totaliter ülkeler Samet'ciğim, öyle demokrasi yok Amerika'daki gibi.
Ne diyorsun sen? Şu an bir aydınlanma geldi bana.
Ya piyasada çok öyle bir Tayvan muhabbeti yok. Daha çok hep şey diyor elemanlar da. Ya biz barışçıyız diyor aslında. Savaş istemiyoruz diyor. Yani halk olarak istemiyoruz diyorlar ama baktığında askeri rejimi bayağı kuvvetli ve bayağı bir yatırım yapmışlar. Yani şöyle söyleyeyim, istese ertesi gün bir çıkartma yapar direkt Tayvan ama bunu ya, yapacak cesareti olacağını sanmıyorum.
Ben bunu şu anlamda sordum zaten arkadaşlar. Gidip de biz savaşa gireceğiz diye kimse kimseye önden haber yollamaz. Ama mesela Rusya'da Ukrayna'ya girmeden önce çok güzel iç bir propaganda vardı, işte Nazileri gidelim ellerinden kurtulalım evet. Bilmem ne. Güzel bir halk beyni yıkama durumu oldu ki hala şu an devam ediyor beyin yıkama. Dolayısıyla bir gözlemci olarak bence haklı bir soru şey anlamında. Hani onların da belki halkının bir şekilde beynin yıkanmasına yönelik Tayvan böyle yaptı, Paylan şöyle yaptı bilmem ne gibi durumlar olabilirdi diye sordum ama yoksa zaten bu daha iyiye işaret bir şey yani.
Yok öyle herhangi bir şey yok. Yani Hong Kong, Macao bölgeleri de aynı şekilde herhangi bir şey yok yani.
Peki kariyer planın ne Çin'le alakalı? Yani hayatının sonuna kadar Çin'de kalmayı düşündüğünü zannetmiyorum.
Hayır.
Bir şey vardır. Kafanda bir çizelge vardır yani. Nedir? Ömrü ne senin için Çin'in?
Yani eşime de dün söyledim. Hani burada benim kontratımı bir sene, maksimum iki sene uzatırlarsa belki kalırım. Hani çok şey değil. Direkt tekrar Almanya'ya döneceğim. Ama Çin'de çok dediğim gibi bu Çin working techniques nasıl diyeyim? Yani çalışma mentalitesi çok bana gelmedi.
Çalışma prensipleri evet.
Aynen. Çok bu tarafta kalmam. Ama kesinlikle insanın fırsatı varsa gelsinler, görsünler, çalışsınlar çalışabiliyorlarsa. Değişik bir mancera, değişik bir deneyim.
Alfabeyi de sormayı unuttuk bölüm içerisinde konudan konuya geçerken. Bu farklı bir alfabe ve hatta sen şey dedin, bir adamın bisikletin önünde yazıyordu, okumaya çalıştım okuduğum kadarıyla evet. falan dedin. Var mı öyle bir hafiften okuyabilme, ne kadar zordur bilmiyorum, hiçbir fikrim yok ama.
Şöyle yani yavaş yavaş şey yaptım, bazı şeyleri nasıl diyeyim denkleştirebiliyorum. Hangi karakterin ne anlama geldiğini falan filan. Onlarda hep şey işte bir sürü form dolduruyorsun, bilmem dolduruyorsun. Oradan kafa yürüte a diyorum. O zaman bunun anlamı bu. Söylerken de dinliyorum ama her şeyi konuşma şeyi falan yok. Ancak şey yapabiliyorum ama restorana gittiğimde şunu bunu istiyorum diyebiliyorum. Ya da fabrikada işte operatörlere bir şey söylerken anlaşabiliyorum. En azından konuşma o şekilde çözüyoruz.
Toparlayalım mı? Eklemek istediğiniz bir şey yoksa herhalde buradan yavaş yavaş ne öneriyoruz bölümümüze geçebiliriz.
Okey. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde bazı önerilerle sizinle buluşuyoruz ve adettendir her zaman misafir önceliklidir. Sevgili Ekim bize neler önerecek onu merakla bekliyoruz.
Bir iki tane şarkı, bir tane de YouTube kanalı söyleyeceğim. Bir tanesi eski bir şarkı, Killers'tan Read My Mind. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Bir tanesi o. Diğeri de hatta şey almıştım. Spotify arka planda açık. Pie Air'dan Imagination. Tamamen şey Japonca tabii başlığı bu ama Spotify Spider Arena'sa çıkıyor zaten. YouTube kanalı da şey söyleyeceğim. Abao in Tokyo diye bir tane kanal var. Bazen arka planda onu açıyorum, açık bırakıyorum. Eleman işte arka planda lo-fi çalıyor. Adam da bir yandan çalışıyor falan filan. Güzel bir Tokyo manzarasıyla. Sizi de çalıştırıyor bir şekilde. 20 dakikalık böyle pomodoroları falan var. Gayet nasıl diyeyim, benim hoşuma gidiyor. Eğlenceli. Bazen kod yazarken kendi kendime arka planda o çalıyor. Onu izliyorum bazen. Boş duvara bakacağıma. Yani güzel bir kanal.
Bu arada ben de o tarz videoları böyle arka fonda ses olsun diye de açıyorum. O yüzden bu önerini özellikle not ettim. Önerilerin için teşekkür ediyoruz sevgili Ekim. Bakalım Samet orada sinsice göz atışları, göz bakışlarıyla beraber bizimle neler önerecek?
Ben hafiften uzaktan Çin bölümümüzle alakalı olsun diye sevdiğim ve hatta Oscar ödül almış olan Nomadland filmini önermek istedim. Hmm. Bu filmden sonra bu Çin asıllı yönetmenden dolayı film biraz sansürede uğramıştı hatta Çin'de. Haberleri çıkmıştı zamanında. Da çok film ratingleme konusunda böyle acımasız olan Rotten Tomatoes'ta bile %93 rating almış bir filmden bahsediyoruz. O yüzden bakmaya değer diye düşünüyorum. Bu filmin dışında da bizim çalma listemize ben de Daytime Nighttime isimli şarkıyı Tristesse Contemporane isimli gruptan ekleyeyim.
Harika.
Söylemesi zor. Ya canım bu aralar zaten ya kitap uzunluğunda şarkı isimleri buluyoruz ya da şarkıyı söyleyenin isminin söylenmesinin zor olduğu şeyler buluyoruz. O bakımdan geleneği devam ettirmiş oldum.
O evreye geldik yani.
O evreye geldik aynen. Böyle kısa ve özet şeklinde öneriler bendekiler. İstersen bir de senden dinleyelim. Ne var ne yok.
Bende iki tane video var. İki haber videosu diyebiliriz. Bir tanesi BBC News'un bu Çin'in hala sıfır Covid vakası yapmasıyla alakalı neden bunu yapıyor, stratejisi nedir onu anlatan bir video var. Diğeri ise Vice News'ta denk geldim. Dünyanın en cool diktatörü isimli bir video var.
Bunu onu ben de izledim. Çok iyi.
Tavsiye ediyorum. Gerçekten hani aslında sana gösterilenle olan şeyin alakasız olduğunu net olarak, bu ülkeden bağımsız, hani El Salvador olması gerekmiyor. Çoğu ülkede, buna Çin de dahil, buna bizim ülkemiz de dahil, Amerika da dahil, sana ne gösteriliyorsa ona inandırılmaya çalışıyorsun. Onunla ilgili bence fikir verecek bir video. Bunları bölüm notlarına ekleyeceğiz. Bende de iki tane şarkı var YKBU dinlencesi playlisti için. Bir tanesi Kasabian grubundan Wanted. Diğeri ise nostaljik olsa da Teoman'dan Bugün şarkısı. Bunlar YKBU dinleyicisi playlistinde YouTube, Spotify ve Deezer'da.
Bu arada sağ ol önerilerin için, hepsi çok güzel öneriler ama Killers'ı da özellikle Cihan'la benim ayrı bir sevdiğimizi de belirtmeden geçmeyeyim. En azından Ekim'in yaptığı bu öneri cuk oturmuş oldu bizim de kulak
zevkimize. Zaten playlisti ben kontrol ettim. Hadi ya bu şarkıyı önermemişiz mi diye ve gerçekten tahmin önermemişiz.
Ettim. Ciddi mi? Oo, güzel güzel atışamış.
Valla konuk olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü oradan biriyle konuşmayı ben uzun zaman istiyorum. Zaten seninle de mesajlaşmalarda bunlardan hafif bahsediyorduk. Hı hı. Gel zaman git zaman işte böyle bir şey yapsak mı diye. O bakımdan bize bu karmaşık time zone üçgeninde vakit ayırdığın için ve
evet,
bunu gerçekleştirebildiğimiz için çok teşekkür ediyorum ben kendime.
Ben teşekkür ederim. Çağırdınız beni. Sohbetinizi ortak ettiniz. İnşallah dinleyen de beğenir. İnşallah dinleyen de beğenir.
Keyifli bir sohbet oldu. Ayrıca şeyi de söyleyelim. Aktif bir şekilde YouTube kanalında videolar çekmeye devam ediyor musun? Onu da paylaşalım istersen. Sevgili dinleyen belki bir göz atmak ister Çin'in yeşilliklerine.
Okey. Paylaşabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben şu an tabii kamera falan şey Nanjing'de kaldığı için çekemiyorum. Ancak haftaya gideceğim. Çekip koyacağım tekrardan. Başka şeyleri çekip koymayı daha çok istiyorum da işte şu seyahat sıkıntısı biraz zorluyor.
Her şey normale döndükten sonra daha aktif bir sosyal mecra macerası olacak gibi gözüküyor.
Aynen.
YouTube'da da Çin'deki panda diye mi geçiyordu? Onu istersen söyleyelim ne diye geçtiğini. Bulabilsin
yok,
insanlar
o
kolaylıkla.
Lost in China diye geçiyor ama çıkmayabilir. Hı-hı. Direkt çocuğu yazarlarsa ilk video benim videom zaten.
Çocuğu. Linki koyarız zaten.
Tek insan var, ben koyuyorum çocuğu da. Tek YouTube. O yüzden.
Sevgili dinleyene bizimle beraber yolculuğa devam ettiği için teşekkür edelim. Bu bölüm özelinde de Ekim'e Çin'in uzaklarından bize katıldığı için de ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümde önceki sonraki, değil mi Samet, belki ortadaki bölümlerde yollarımızın kesişmesi dileğiyle diyelim.
Evet, çok teşekkürler. Hoşça kalın. Herkese iyi dinlemeler, iyi sabahlar, günler, geceler diliyoruz. Bye bye.